Herkese merhaba. Suç Konusu Podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İlayda. Bu bölüme konu olan vakayı anlatmaya başlamadan önce daha öncesinde de bazı bölümlerde yapmış olduğum gibi bir hassas içerik uyarısı yapmak istiyorum. Az sonra dinleyecekleriniz bazılarınızı biraz fazla rahatsız edebilir. Bu nedenle eğer etkileneceğinizi düşünüyorsanız diğer suç konusu bölümlerini dinleyebilirsiniz. Bahsedeceğimiz ilk kişi Michelle Martins. John ve Pat Martins çiftinin çocuğu olan Michelle, az sonra bahsedeceğim olaylar yaşandığı sırada 35 yaşında ve 2 çocuk annesi olan bir kadındı. İlk çocuğu Victoria 23 Ağustos 2006'da, ikinci çocuğu olan Matthew ise 2008'de dünyaya geldi. Bölüm boyunca asıl bahsedeceğimiz çocuk Victoria olacak aslında. Çünkü Matthew söz konusu olaylar yaşandığı sırada babasının yanında kalıyordu. Bu arada Matthew ve Victoria'nın babaları aynı kişi değil ve Victoria'nın biyolojik babasının kim olduğuna dair de kesin bir bilgi yok. Martins ailesinin kaderini değişeceği yıl olan 2016 yılında Michelle ve Victoria Albuquerque batı yakasında yer alan bir apartman kompleksinde yaşıyorlardı. Victoria bu sırada ilkokula gidiyordu ve Michelle de Smith's Food and Drug adlı bir süpermarketin şarküteri bölümünde çalışmaktaydı. Çevrelerindeki insanlara göre Victoria geleceği parlak olarak görülen, oldukça cana yakın, arkadaş canlısı bir çocuktu. Jimnastik ve yüzmeyle de ilgilenen Victoria'yı genelde insanlar çok mutlu bir çocuk olarak tanımlıyorlardı. Michelle ise çok çalışkan ve çocuklarını çok seven bir kadındı. Ailesinin iddialarına göre Michelle hiçbir zaman alkol ya da uyuşturucu madde kullanmazdı. Ki zaten olaylardan 3 ay önce yani Mayıs ayında az önce bahsettiğim süpermarkette işe girerken yapılan uyuşturucu madde testinde geçmişti. Ve New Mexico eyaletinde de herhangi bir suç kaydı yoktu. Ancak ne yazık ki Michelle'in hayatını aldığı ve dolayısıyla çocuklarının da hayatlarına soktuğu insanlar bu kadar masum değillerdi. 2016 yılının Mart ayında Michelle, Amerika Birleşik Devletleri genelinde çocuk koruma hizmetleri veren bir kuruluşa, o sıralar birlikte olduğu erkek arkadaşı David Hernandez'in kızı Victoria'yı öpmeye çalıştığını bildirdi. Kuruluş da bu durumu Albuquerque Polis Departmanı'na raporladı. Departman sözcüsü ise, ne yazık ki birinin bir çocuğu öpmeye kalkışması suç değildir gibi bir açıklama yaparak durumun soruşturulmasına gerek görülmediğini açıkladı. Söz konusu kişi olan David Hernandez'in ise aralarında kendi ailesinden birkaç kişinin de bulunduğu, birden fazla çocuğa cinsel istismara bulunduğu bir suç geçmişi vardı. Ayrıca 2013 yılında 4 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırmaya teşebbüs ettiği için de tutuklanmıştı kendisi. Cinsel saldırılar için hiçbir zaman suçlanmadı ve her ne kadar çocuk kaçırmayla ilgili tutuklanmış olsa da sonrasında hakkındaki suçlamalar düşürüldü. Neden bu şekilde olduğu ile ilgili bir bilgim yok açıkçası. Bunun sebebine ulaşamadım. Bu arada her ne kadar Michelle'in bu durumların ne kadarından haberdar olduğunu bilmiyor olsak da kendisinin şiddet eğilimli davranışlarını bildiğini ve Victoria'ya karşı davranışlarına rahatsız olduğunu da biliyoruz. Çünkü Michelle toplamda 8 ay içinde az önce bahsetmiş olduğum ihbar gibi 4 kez daha ulaşmıştı aynı kuruluşa. Ancak hiçbirinin sonucunda herhangi bir aksiyon alınmadı. Biraz önce bahsettiğim ne yazık ki birinin bir çocuğu öpmeye kalkışması suç değildir açıklamasını yapan departman sözcüsü ise olaylardan sonra yaptığı açıklamalarda Michelle'in raporunun soruşturulduğunu, memurların Michelle ve Victoria'nın evine görüşmeye gittiklerini söyledi. Ancak bunlar yalandı, rapor soruşturulmamıştı ve görüşmek için de eve kimse gitmemişti. Temmuz 2016'da Michelle, David Hernandez'den ayrıldıktan sonra Plenty of Fish adlı bir arkadaşlık sitesinde o sıralar 31 yaşında olan Fabian Gonzalez'le tanıştı. Fabian bir metamfetamin bağımlısıydı ve New Mexico eyaletinde oldukça kabarık bir suç geçmişi bulunmaktaydı. Ağustos 2014'te eski kız arkadaşına saldırmakla suçlanmıştı. Şubat 2015'te iki farklı kabahat suçunu kabul ettiği için New Mexico Islah Dairesi'nden 2 yıl denetimli serbestlik aldığı bir savunma anlaşması yapmıştı. Ayrıca sicilinde çocuk istismarı, alkollü araç kullanma ve tutuklanmaya direnme suçları da bulunmaktaydı. Fabian tanışmalarından çok kısa bir süre sonra Michelle'in evine taşındı. Michelle işteyken ve Victoria okuldayken eve diğer bağımlı insanları çağırıyordu ve evde birlikte met kullanıyorlardı. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Fabian bir de kuzeni Jessica Kelly'yi o evde kalması için çağırdı ve ondan $50 da kira aldı. Üstelik başlangıçta Michelle'in bu durumdan haberi bile yoktu. Jessica'nın nasıl biri olduğunu merak edecek olursanız da 31 yaşındaki bu kadın aynı yılın 15 Ağustos tarihinde cezaevinden yeni tahliye edilmişti ve zaten 10 yılı aşkın bir süredir de sürekli hapse girip çıkmaktaydı. 24 Ağustos tarihine geldiğimizde ise gece saat 4.30'da 911'e bir arama yapıldı. Arayan kişi Michelle'in bir komşusuydu ve Martin's ailesinin evinde bir terslik olduğunu düşündüğü için polisi aramıştı. Polisler Michelle'in evinin bulunduğu apartman kompleksine geldiklerinde Michelle ve Fabian dışarıdaydı. Fiziksel bir arbededen çıkmış oldukları ise her hallerinden belliydi ikisinin de. Michelle'in yüzünde derin bir yara vardı ve Fabian'ın da sol gözünün üstünde bir kesik vardı. Jessica ise evin içindeydi. Polis Jessica'ya evden çıkması için seslendi. Ancak Jessica dışarı çıkmak yerine kapının sürgüsünü kapattı ve kaçmaya çalışırken ikinci kattaki dairenin balkonundan atlayarak ayak bileğini kırdı. Polisler bu üç kişiyi de gözaltına aldıktan sonra daireye girdiler ve girer girmez onları banyodan gelen dumanlar karşıladı. Banyoya girdiklerinde Victoria Martins'in küvetin içindeki cansız bedeniyle karşılaştılar. Küçük kızın bedeni parçalara ayrılmış ve kısmen battaniyeye sarıldıktan sonra küvetin içinde ateşe verilmişti. Michelle, Fabian ve Jessica tabii ki sorgulanmak üzere hemen polis merkezine gönderildiler. Fabian'ın sorgusu 9 saat sürdü ve kendisi sorgu boyunca Victoria'ya cinsel saldırıda bulunmadığını ve onu öldürmediğini iddia etti. Jessica ise avukatı olmadan sorgulanmayı reddetti. Ve gelelim Michelle'e. Aslına bakarsanız bu vakanın kamuoyunun ilgisini çekmesinin en büyük nedenlerinden biri Michelle'in az sonra anlatacağım ilk sorgusu oldu. Çünkü Michelle'in sorgulanması sonucunda ulaşılan bilgilere göre Michelle internet üzerinden tanıştığı adamları evine çağırıyor ve onlar Victoria'ya cinsel saldırıda bulunurken o da tüm bunları izliyordu. Victoria'nın hayatını kaybettiği günde Fabian ve Jessica'nın Victoria'ya cinsel saldırıda bulunabilmeleri için onu sakinleştirebilmek adına çocuğa metamfetamin verilmişti. Dahası Michelle tüm bunları ve daha sonrasında Fabian'la Jessica'nın Victoria'yı boğarak öldürüp bıçaklamalarını ve bedenini parçalara ayırmalarını da izlemişti. 8 Eylül 2016'da Michelle, Fabian ve Jessica aralarında bir çocuğun kasıtlı olarak istismar edilmesi, ağırlaştırılmış cinsel istismar, cinayet ve delilleri karartma suçlarında bulunduğu çok sayıda suçlamayla itham edildiler. Michelle'in kefaleti 1,5 milyon dolar nakit ve Fabian'la Jessica'nın kefaletleri de 1'er milyon dolar olarak belirlendi. Ancak Michelle'in itiraflarına dayanarak Michelle ve Fabian aleyhine dava açmak oldukça zordu. Çünkü DNA örnekleri, Victoria'nın otopsi raporundaki bilgiler ve telefon kayıtlara dahil olmak üzere birçok delil Michelle'in ifadeleriyle çelişmekteydi. Peki gerçekten ne oldu ve Victoria'nın başına ne geldi? İşte bu soruların cevaplarının ortaya çıkarılabilmesi olaydan yaklaşık olarak 2 yıl sonra mümkün oldu. 29 Haziran 2018'de bölge savcısı Raul Torres bir açıklama yaptı. Az sonra bahsedeceğim bu açıklamanın kaynakları geçirilen 1,5 yılda yürütülen soruşturma ve yapılan çalışmalar sayesinde elde edilen telefon kayıtları, görgü tanıkları ifadeleri, otopsi raporu, bilirkişi raporları ve DNA delillerinden oluşuyordu. Torres'in yaptığı açıklamaya göre Victoria 23 Ağustos 2016 günü saat 19.00 ile 20.45 arasında öldürülmüştü. Ayrıca küçük kızın vücudunda dördüncü bir kişinin daha DNA'sı bulunmuştu. Erkek olduğu belirlenen bu kişinin kimliğine ise ulaşılamadı. Bu nedenle ondan John Doe olarak bahsediyor olacağım ilerleyen dakikalarda. Araya küçük bir bilgi notu sıkıştıracak olursam da John Doe ya da Jane Doe isimlerini daha önce duymuş olabilirsiniz. Bunlar maskülen ve feminen olarak ikiye ayrılmış olduklarını düşünebileceğiniz iki adet takma isim. ABD, Kanada ve nadiren de olsa İngiltere'de kullanılıyorlar genel olarak. Kimliği belirlenememiş cesetler, gizli mahkeme oturumlarında asıl adının açıklanması istenmeyen kişiler ve bu gibi sebeplerle kullanılıyorlar çoğunlukla. Benzer takma adlar da kullanılıyor olsa da daha yaygın olarak John ve Jane Doe isimlerini duymanız daha muhtemel. Konumuza devam edecek olursak da Torres'in yaptığı açıklamalarda ilginç bir detay daha vardı. Ki bu zaten öncesinde de 2 yıl boyunca bilindiğine inanılan her şeyi değiştiriyordu. Çünkü Victoria'nın öldürüldüğünü bildiğimiz saatler arasında alınan telefon sinyallerine göre Michelle ve Fabian o sırada evde değillerdi. Şimdi 23 Ağustos günü için bölge savcılığı ofisi tarafından oluşturulan zaman çizelgesine birlikte bir göz atalım istiyorum. O gün saat 11.40'da Michelle ve Fabian uyuşturucu madde almak için birinin evine gittiler. Evine gittikleri bu kişi Jessica'yı tanıyan biri bu arada. Çünkü gittiklerinde Jessica hakkında konuşuyorlar ve bu kişi Michelle'e Jessica'nın tuhaf davranışları yüzünden onun evde çocuklarla aynı ortamda olmaması gerektiğini söylüyor. Bu arada Victoria da bu sırada okulda arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutluyor. Başlarda da söylediğim gibi 23 Ağustos Victoria'nın doğum günü çünkü ve ne yazık ki aynı zamanda da artık ölüm günü. 14.30'da Michelle ve Fabian birlikte kendi yaşadıkları daireye geri döndüler ve ardından tekrar ayrıldılar oradan. Birkaç dakika sonra Michelle annesine mesaj attı ve Victoria serviste okuldan döndüğünde onu otobüs durağından alıp alamayacağını sordu. Bu mesajdan bir dakika sonra annesi Michelle'i aradı ancak Michelle telefonu açmadı. Bu sırada Fabian Victoria'yı duraktan alması için Jessica'nın güvenilir biri olabileceğini iddia etti. Michelle başlangıçta her ne kadar bu fikre şüpheyle yaklaşmış olsa da Fabian onu bunun iyi bir fikir olduğunu ikna etmeyi başardı. 2 dakika sonra Michelle annesine tekrar mesaj atarak sorunu çözdüğünü söyledi. Bu sırada Michelle ve Fabian yine başka birinin evindeydiler bu arada. Saat 15.37'de Michelle bu kez de Jessica'ya mesaj atarak Victoria okuldan döndüğünde onu otobüs durağından almasını istedi. Bu mesaja cevap alamayınca 16.08'de bir mesaj daha attı ancak ona da cevap alamadı. Saat 16.35'te Victoria okul servis tarafından durağa bırakıldı. 10 dakika sonra Victoria artık eve dönmüştü ancak tek başına mı yürüdü yoksa Jessica onu duraktan aldı da birlikte mi yürüdüler? Bu konuda kesin bir bilgi yok. 17.07'de ise Michelle ve Fabian da daireye döndüler. 18.05'te Fabian Victoria'yı yanına alarak benzin istasyonuna gitti ve yaklaşık olarak 10 dakika kadar sonra da eve geri döndüler. Bu aralıkta da Jessica kız kardeşiyle bir telefon görüşmesi yaptı ve ona halüsinasyon gördüğünden aynı zamanda da kullandığı uyuşturucu maddelerin etkisiyle tedirgin ve heyecanlı hissettiğinden bahsetti. 18.30'da evden bu kez de Michelle ve Fabian birlikte ayrıldılar ve yarım saat sonra geri döndüler. Anlamlandıramadığım bir şekilde sürekli birileri evden ayrılıp geri geliyordu yani anlayacağınız. Onlar eve döndükleri sırada da bazı komşular Victoria'yı canlı bir şekilde gördüler. Michelle ve Fabian bir kez daha geldikleri gibi evden ayrıldılar ve Güney Vadisi'ne gittiler. Zaten her ne olduysa da buradan sonra oldu. Çünkü onlar saat 20.47'de eve döndükleri de kapıda arabanın içinde müzik dinlerlerken Jessica, Victoria'nın battaniyeye sarılmış cansız bedenini merdivenlerden aşağı indirmeye çalışıyordu. Ancak bu sırada Michelle ile Fabian'ın geri geldiğini görünce panikledi ve tekrar yukarıya doğru çıkmaya başladı. Michelle ve Fabian onu görmediler bu arada ve çok kısa bir süre sonra onlar da eve çıktılar. Jessica, Fabian'a Victoria'nın öldüğünü söyledi onlar yukarı çıktıklarında ve ikili bu cinayeti nasıl örtbas edebileceklerini tartışmaya başladılar. Michelle bu konuşmaya dahil değildi. İlk eve girdiklerinde Fabian ondan yemek yapmasını istemişti. Ve daha sonra da Jessica ile birlikte konuştuklarını daha rahat bir şekilde hayata geçirebilmek için Michelle'e yatağına kadar eşlik etti. Michelle yattıktan sonra ise Fabian Jessica ile birlikte Victoria'nın cansız bedenini banyoda parçalamaya başladı. Kollarını kesip organlarını çıkardıktan sonra cesedi bir çöp torbasına koydular birlikte ve etraftaki kanı da ellerinden geldiğince temizlemeye çalıştılar. Ardından da kalıntıları küvete koydular. Tüm bunlardan sonra Fabian süreç boyunca yatağında olan Michelle'in yanına gidip yattı. Ancak çok geçmeden içeri Jessica girdi ve elindeki bir demirle ikisine de saldırmaya başladı. Ki bu da polisler olay yerine ilk geldiklerinde Michelle ile Fabian'ın yüzünde görmüş oldukları yaraları açıklıyordu. Ardından polisler gelmeden kısa süre önce Fabian ve Michelle daireden ayrıldılar. Ancak Michelle tüm bu arbede sırasında ya da evden çıkarken banyodaki kendi kızının vücut parçalarını gördü mü bununla ilgili bir bilgi bulamadım. Yani Michelle'in hangi evrede öğrendiğini tam olarak bilemiyoruz o yüzden. Onlar dışarı çıktıklarında Jessica ise dairede kaldı ve duman dedektörlerini sökerek küvetteki kalıntıları ateşe verdi. Sonrasını ise zaten biliyoruz. Victoria'nın otopsi bulgularına göre ölüm nedeni elle boğulmaydı. Boynuna yapılan baskı beynine giden kan akışını engelleyerek önce bilincini kaybetmesine ardından da ölümüne neden olmuştu. Ayrıca otopsi raporunda Michelle'in ilk ifadesini çürüten bir detay daha vardı. Rapora göre Victoria'nın kanında Michelle'in iddia ettiği gibi metamfetamin yoktu. Kanında az miktarda etanol tespit edilmişti aslında, ancak bunun sebebi biraz daha farklı. Ölümden sonra glikoz ve bazı bakterilerin varlığı ölümle numune toplama arasındaki zaman dilimine ve cesedin bulunduğu ortamdaki sıcaklığa da bağlı olarak başta kan olmak üzere farklı postmortem vücut sıvılarında etanol oluşumuna neden olabiliyor. Dilerseniz bu konuyla ilgili bir makaleyi de sizlerle paylaşabilirim suç konusu Instagram hesabından. Sonuç olarak Victoria'nın kanında bulunan etanol ölümünden önce ona alkol verildiği gibi bir şekilde yorumlanmadı otopsi yapan adli tıp doktoru tarafından. Ve metamfetaminin bulunamayışıyla da Michelle'in ifadesi iyice gerçekliğini yitirmeye başladı. Ortada bir cinsel saldırı olup olmamasıyla ilgili ise otopsi yapan ilk doktor cinsel saldırı olduğu yönünde bir rapor verdi. Ancak bulgular Ocak 2019'da 3 farklı doktor tarafından yeniden incelendiğinde cinsel saldırı olmadığı yönünde bir karar alındı bu kez. Ama ne yazık ki bu sadece ölümünden hemen önceki süreç için söylenebilecek bir şeydi. Çünkü Victoria'nın cinsel yolla bulaşan bir hastalığı olduğu da bu süreç içinde yine ortaya çıkmış oldu. Michelle'in ülke genelinde infial yaratan ifadesine geri dönecek olursak da sorun şuydu ki yetkililer onu ilk sorguladıkları sırada Michelle'in psikolojik profiliyle ilgili ellerinde hiçbir bilgi yoktu. Ve dolayısıyla o sorgu sırasında ne söylediyse doğru olarak kabul ettiler. Ancak bu çok büyük bir hata. Çünkü nasıl ben yapmadım diyen bir insana hemen inanmamız çok yanlış da aynı şekilde ben yaptım, ben gördüm ya da ben izledim diyenlere de sorgusuz şekilde inanmamız aynı derecede yanlış ve sakıncalı bir durum. Zaten Michelle en başta ifade verirken de söyledikleri arasında ufak çelişkiler bulunuyordu. Ve ne olduğundan ne söylediğinden pek de eminmiş gibi konuşmuyordu kendisi. Yetkililerin sordukları sorulara kimi zaman hı gibisinden mırıldanarak cevap veriyordu. Sonrasında Michelle'le görüşmesi sağlanan adli psikiyatristin söylediklerine göre de IQ'su ortalamanın altında olan Michelle çok hassas bir insandı. Ve bir şeyleri hep insanları memnun etmek için yapıyordu. Ancak bu artık sağlıksız bir boyut almıştı. Ve psikiyatristin söylediklerine göre bu da Michelle'in neden sorguda sorulan her şeyi onayladığını açıklamaya yetiyordu. Sonuç olarak cinayet sırasında evde olmadığının anlaşılmasının üzerine Michelle'in üzerindeki cinayet suçlamaları düşürüldü. Ancak istismar suçlamaları hala devam etmekteydi ve Michelle ölümle sonuçlanan çocuk istismarı suçunu kabul ederek savunma pazarlığını da kabul etti. Michelle'in katil olmadığı ancak masum da olmadığı göz önünde bulundurularak 12 ile 15 yıl hapis cezası sistemiyle yargılandı kendisi. Jessica da aynı şekilde savunma anlaşmasını kabul etti. Aslında bu başlangıçta yetkililerin pek de istekli oldukları bir şey değildi. Ancak bunun Fabian aleyhine oluşturulacak mahkemede ve daha önce bahsetmiş olduğum John Doe'nun kimliğinin belirlenmesine yardımcı olabileceği düşünüldü. Jessica'nın üzerindeki cinsel saldırı suçlamaları düşürüldü ancak o çocuğun ölümle sonuçlanan cinsel istismarı, beden bütünlüğüne zarar verme, ağırlaştırılmış saldırı, delilleri karartma ve delilleri karartmak için komple kurma dahil olmak üzere 6 suçlamayı kabul etmedi. Ve bu savunma sonucunda 50 yıllık bir hapis ceza sistemiyle karşı karşıya kaldı. Kuzeni Fabian ve John Doe aleyhine de tanıklık etmeyi kabul edince cezası 44 yıl olarak kesinleşti. Fabian ise savunma anlaşmasını kabul etmedi. Onun üzerindeki cinayet ve çocuğun cinsel istismar suçlamaları da düşürüldü. Ancak o da ölümle sonuç olan çocuk istismarı ve delilleri karartmakla suçlandı tabii ki yine de. Bu sırada şaşırtıcı bir şey oldu ve Kasım 2019'da Fabian'ın topluma zararsız olduğu düşünülerek duruşma gününe kadar ev hapsinde kalabilmesi için kendisi hapisten çıkarıldı. Bunu şaşırtıcı bulma sebebim sizlerin de bildiğiniz gibi Fabian'ın bu olaylar öncesinde de cinsel istismar da dahil olduğu kabarık bir suç geçmiş olması. Ocak 2022'de olması gereken mahkemesi COVID-19 nedeniyle ertelendikten sonra 1 Ağustos 2022'de gerçekleştirildi. Mahkeme sırasında jüri üyelerine Victoria'ya ait 60 farklı olay yeri fotoğrafı gösterildi ve sonuç olarak Fabian'ın cezası da 37,5 yıl olarak kararlaştırıldı. Son olarak bahsedeceğimiz kişi ise John Doe. Bu kişinin kimliğini Jessica'nın bildiği düşünülüyordu. Jessica'nın kendisine savunma anlaşması teklif edilmeden önce verdiği bir ifadeye göre cinayet günü kendisi Victoria ile birlikte evde yalnızken bir adam kapıya gelerek Favo'yu aradığını söylemişti ki bu da Fabian'ın lakabı. Jessica'nın anlattıklarına göre adam çete bağlantılı bir şeylerin intikamını almak istiyordu. Ve bu nedenle de Fabian'ın evde olmadığını öğrenince içeri girerek Victoria'yı öldürdüğünü ve ardından da Fabian'ın her şeyi berbat ettiğini ve ne yaptığını bildiğini söyleyerek evden ayrılmıştı. Bu hikaye bana hiç mantıklı gelmedi açıkçası. Çünkü böyle biri gerçekten gelmiş olsaydı adam Victoria'ya saldırmış olsa bile mantıken Jessica'nın da bu arbedeye dahil olması gerekirdi. Ve bu sırada bir yara alabilirdi muhtemelen. Yara almadığını varsayarsak da eğer gerçekten bu şekilde olmuş olsaydı kendi işlemediği bir cinayeti örtbas etmek için bu kadar uğraşmak yerine direkt 911'i arayabilirdi. Bu arada John Doe'nun DNA'sı sebebini bulamadığım bir şekilde Codis adlı DNA veri bankasında aranamamış. Bu nedenle de bu kimliği belirsiz kişinin kim olduğunu öğrenmek için polisin elinde bir şüpheli olması ve bu DNA'nın o şüphelinin DNA'sı ile karşılaştırılması gerekiyor. Yani bu kişinin kim olduğunu günümüzde de hala bilemiyoruz ne yazık ki. Evet, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Olayla ilgili kişi ve mekanların fotoğraflarını Suç Konusu adlı Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. Ayrıca olayla ve genel olarak bölümle ilgili yorumlarınızı da yine aynı Instagram hesabındaki ilgili postun altında benimle paylaşabilirseniz çok sevinirim. Umarım keyifle dinlediğiniz bir bölüm olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.